Değerli dostlar, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri ve bizi YouTube kanalımızdan izleyen çok kıymetli seyircilerimiz, bir spor ve ahlak programında daha birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Rıfkı abi, bugün geçen programda sporda liderlik konusunu konuştuk. Kurumsallaşmayla ilişkisi olduğunu ama liderlik üzerine biraz kafa yoralım. Toplumumuzun değerleri, başarıda niye başarıya ulaşamıyoruz? Bunları detaylı konuştuk. Hangi lider tipi lazım öncelikle bize diye. Bugün de kurumsallaşma üzerine girelim. Siz şöyle söyleyeyim, spor kulüplerinde de danışmanlık yapmış, federasyonda da bulunmuş, spor medyasında hem danışmanlık hem yazı yazmış. Kısaca hayatınızın neredeyse 40-45 yılı sevdiğiniz bu branşı futbol üzerinden, sporu seven biri olarak çok profesyonelce bu işin içinde olmuş birisiniz. Kurumsallaşma deyince ne anlamamız gerekiyor? Ve Türkiye'deki anladığımız kurumsallaşmada neler düşünmemiz gerekiyor? İsterseniz biraz bugün şöyle biraz siz sözünüzü kesmeden sizi dinlemek istiyorum abi.
Necmettin, şimdi öncelikle kurumsal yönetim nedir? Ben 3 kulüpte menajerlik yaptım ve burada kurumsallaştıramadığım için ayrıldım. Yani ayrılma nedenim kurumsallaştıramadığım için oldu. Bunların işte kulüplerde bugün Süper Lig'de oynayanı var, birincilikte oynayanı var, ikincilikte oynayanı var. Ayrılma nedenlerim buydu. Şimdi kurumsal yönetim ne demek? Şirketlerin şeffaf, adil, sorumlu ve hesap verebilir bir şekilde tüm paydaşların, yani hissedarların, çalışanlar, müşteriler, bunların haklarını gözeterek yönetilmesini sağlayan bir sistem. Öyle mi? Bunun bir tanesi olmazsa kurumsallık olmaz. O zaman kişisel olur. Şimdi kulüpler, geçen hafta konuştuğumuz programda biz kurumsallaşmış olan kulüplerin başındaki yöneticiler nasıl olmalıyı konuştuk. Nasıl olmalı ki kurumsallık kaliteli olsun? Yani o yöneticilerin kalitelerini ortaya koyarak kurumsallaşmanın da kalitesinin çıtasını aşağı veya yukarı çıkacak şekilde konuştuk. Bunun yukarı ve aşağı gitmesi için az önce saydıklarımın yerine gelmesi lazım. Yani bir defa şeffaf olacak. Ya burada seçilen idareciler beni kaldıracak. Burada biz olacak. Yani camia olacak. Bunun içerisinde herkes var Necmettin. Taraftar var, medya var, basın var, yani medya var, futbolcular var, hatta aileleri var. Hatta şirketlerim var. Şirketlerin içinde şirketler var. Mesela gelir, gider, bu reklam, finans. Bu ayaklar her birinin başında öncelikle çok düzgün, düz ve hesap verebilir insanlar olmalı. Ve bu insanlar da gerçekten Allah'tan korkup kuldan utanmalı. Yani orayı vakıf zihniyetiyle yönetmeli.
Şimdi Türkiye'de kulüplerimiz derneklerle yönetiliyor. Evet. Birinci sorun bu.
En büyük sıkıntı bu.
O zaman bir şirket, profesyonel kulüplerimizin şirketleşme.
Var, şirketleri de var. Ama o şirketler...
Bu ikili yapı nasıl?
Bence bu...
Biraz açar mısınız bunu?
Şimdi...
Yani daha doğrusu bu bir...
Şirketlerin borsada olanları da var.
Evet.
Şimdi bu konuda %100 bir bilgim, yani bilgi yetersizliği yaşıyorum bu konuda. Çünkü işlerin olmadığım için bilmiyorum.
Hayır, kamuoyunun da bilgisi yok Rıfkı abi.
İşte çok bilmiyor, kamuoyu da bilmiyor.
Spekülatif yani, konuşuyoruz.
Hepsinin AŞ'leri var. Ama bu AŞ'ler ne kadar hesap verebilir, ne kadar şeffaf, ne kadar adil, bunları bilmiyoruz.
Hayır, sizin şu anlamda bir sözünüz var. Türk sporu dernekten ziyade profesyonel şirketleşmeye dönmeli diyorsunuz.
Kesinlikle altına imza atıyorum.
Hukuk, ahlak zemininde... Tabii. Sürdürülebilir bir yönetim olsun.
Şirketler en azından BBDK tarafından takip edilebiliyor. En güzellik burada.
Sermaye piyasası
tabii,
kurulu.
Sermaye, bankacılık... Çünkü bunlar milyon dolarlar abi.
Evet.
Yani 40-50 milyon, 100 milyon, 200 milyon, 500 milyon dolar olan şirketler. Mal varlıkları var. 2 milyar dolara kadar giden
yani
mal varlıkları var.
Sermaye ve finans menkul değerleri yöneten üst kurullarımızın denetlediği yapılar. Evet.
Dolayısıyla bütün kulüplerimiz şirketleşme ligde oynamamalı. Çünkü şirketleşmede hesap verilebilir nokta var. Adil olma nokta var, şeffaf olma nokta var. Ve en güzel de hissedarlara ve çalışanlara ve müşterilere hakkını gözetme var. Şirket olduğun zaman, kurumsal olduğun zaman. Dolayısıyla bu olmazsa olmaz. Yani bütün buradan Futbol Federasyonu özellikle bu konuda, özellikle Süper Lig'de, Birinci Lig'de rakamlar çok yüksek olduğu için mutlaka hepsi şirketleşmeli. Ve bunların hepsinde bunları yaşamalı.
Peki Rıfkı abi, bunu anladık. Kurumsallaşma Kulübünün içerisinde bir spor kulübünde, bir organizasyonda oyuncular var Rıfkı abi, çalışanlar var.
Çalışanlar.
Profesyonel çalışanlar var, yönetim kurulu var. Ama bir de spor kulüplerinin şöyle bir gerçekliği var. Geçen programda da konuştuk. Bu bir sosyolojik bir yapı, bir cemiyet spor kulübü. Yani bir cemaat, cemiyet. Yani insanların bir araya geldiği, taraftarlık psikolojisi bir araya geldiği taraftarlar var. Bu işin medyası var. Dediğiniz gibi ekonomisi var. O zaman bu yapıda, bu kurumsal yapıda spor kulüplerinin sürdürülebilir ahlaki başarı
sorumluluklarında,
kıstaslarında bir alt üst ilişkisi var mı? Yani şunu demek istiyorum. Bu kurumsal,
başkan ne derse olur.
Bu kurumsal yapı nasıl oluşmalı sizin gözleminize göre?
Şimdi başkan ne derse olur kalkmalı. Türkiye'nin en büyük sancısı bu.
Taraftar, ne derse taraftar yönetim süreçlerine girebilmeli mi? Girebilir mi?
Tabii, bence girmeli. Çünkü kulübün gerçek sahibi kim?
Ya şöyle örnek vereyim.
Taraftar değil mi kulübün?
Avrupa'daki kulüplerin başkanlarını tanımıyoruz biz mesela.
Neden?
Daha çok...
Şirket üzerinden onlar.
Daha çok teknik direktörlerini.
Elbet değil, şirket üzerinden onlar. Onlar şirketler. Şirket üzerinden yönetiyor, gerek yok ki. Onlar şirketin geliri gideri gibi yönetiyorlar kulüpleri. Yani bugün 1 milyar dolarlık bir Real Madrid var. Adam yıl sonu bakıyor. 1 milyar dolar az mı, eksilmiş mi, artmış mı? Ha, o zaman bunların genel kurulları, şirket genel kurulları var Necmettin. İşte o zaman taraftar da şirket genel kurullarında yer alabilirler. Onlar bir paye verilebilir orada yani. Ya yeter ki sen iste. Ama bugün diyor ki mesela bazı kulüplerde 50 bin üye var ama 20 bin kişi de seçime giriyorlar. Neden? Sevmiyorlar, istemiyorlar, adayları beğenmiyorlar. Ya şimdi Türkiye'nin en büyük sıkıntılarının bir tanesi bu. Kişilerin istedikleri aday olamıyor. İstemedikleri aday oluyor.
Peki Rıfkı abi, Türkiye'de sporun özelliğini rahmetli Özal başlatmıştı.
Ondan. Müthiş bir şey yaptı.
Bugün spor tesisi anlamında ben yabancı futbolcuları da dinliyorum. Avrupa'dan aşağı kalır tarafı
kesinlikle
yok. Hatta daha kaliteli deniyor.
Aynen.
Ama bu kadar tesis var. Fakat sizce spor kulüpleri bir özerk mi? Bir önce bunu sorayım. Sonra başka bir sorum daha olacak.
Özerk federasyonun derneklerle yönetilen kulüpleri bunlar. Çık işini bilinler. Halbuki kurumsal şirketlerle yönetilmeli bunlar. Ve hesap verilebilmeli. Bugün bir şirketin...
Özerk federasyonun
derneklerle abi, bu dünyada böyle bir... Ya daha ileri gidiyorum. Belediye sporlar var. Siyaset var. Futbolun içinde siyasetin ne işi var? Ben buradan devletteki yöneticiler, arkadaşlarıma, büyüklerime, dostlarıma sesleniyorum. Bu siyaseti kaldırın kardeşim.
Mesela somut bir örnek vereyim.
Kurumsaldan, siyasetten kurumsal olmaz.
Şimdi sporda şiddetin önlenmesiyle ilgili konumuz değil ama kanunu inceledim. Sorumlu belli değil abi ortada. Karma karışık. Sorumlu yok. Sorumlu yok yani.
Neden?
Kulüp mü sorumlu, emniyet mi sorumlu?
Neden biliyor musun?
Federasyon mu sorumlu?
İnsanlarımıza güvenilmediğinden dolayı sorumlu olmadığı için oraya sorumlu koydu mu kimse aday olmaz.
Çok güzel.
Adam bulamazsın.
Çok güzel.
Çünkü Allah'tan korkan kuldan utanan sayı çok azaldı Necmettin.
Ahlak felsefesinin ve ahlak hukuk ilişkisinin, ahlak yönetim ilişkisinin en kritik sorularından konusu şudur. Sorumluluk sahibi kimdir ve bu sorumluluk nasıl müşahhas hale gelecektir?
Çok güzel. Kim?
Abi bu işin üstadı sizsiniz. Abi siz bu işi yöneticilik anlamda siz yaptınız.
Eğer ki kulüplerin yönetimleri şirket olur da sorumluluk altına girerse hepsi altyapıya döner. Hepsi ödedikleri paranın kuruşuna kadar kulüpten giren çıkanın hesabını verebilir noktasına gelirse başka güzel insanlar gelir.
Çok güzel bir yere geldi.
Başka güzel insanlar gelir.
Şimdi ikinci sorum oydu, oraya siz kendiniz girdiniz. Şimdi Rıfkı abi.
Necmettin.
Avrupa'da ve Amerika'daki spor kulüplerinin yapılanmasını, tabana yayılmasını inceledim abi. Şöyle söyleyeyim. Mesela amatör spor kulüpleri Amerika'da bizdeki gibi değil. Nasıl değil? Yani mahallede bir spor kulübü kurup, onun başına da neydi belirli olmayan...
3 kuruş parası olan.
Kara para, kayıt dışı paradan... Yani bir işi yok adamın ama adam 300 bin euroluk Mercedes'te dolaşıyor. Bu adam kulüp başkanı. Amerika'da nasıl? Örnek vereyim somut olarak. Okulların içerisinde abi. Spor
zaten
kulübü
oraya
yok.
Giremezsek bizim Avrupa'da da başarılı olma şansımız
Avrupa'ya
yok.
Avrupa'ya gelelim. Basketbol örneğini vereyim Avrupa'da. Mesela İspanya bugün... Basketbolda Amerika'dan sonra o seviyede değil ama Avrupa'yı domine ediyor. İnceledim. en alt 9-10 yaşındaki maçları bile televizyonda yayınlıyorlar abi. Örnek veriyorum. Ve orada da spor okullara girmiş durumda.
Doğrusu bu Necmettir.
Futbol hakeza, şimdi futbola geleyim. Amerika'da futbol yeni gelişiyor. Avrupa'da da futbol yine okullardan kopuk yapılmıyor abi. Yani belli okullar sporcuları ve spor kulüplerini destekliyor. Bizde nasıl olmuş? Spor lisesi, teknik lise, Anadolu lisesi, fen lisesi. Şimdi spor lisesine giden çocuk, bilimsel yönü de var bu çocuğun. Bilimsel alandan kayıyor. Bilimsel yönü güçlü çocuk spor yapmak istiyor. Benim oğlum mesela. Günde 10 saat okulda ama spora da günde 2 saat vakit ayırmak zorunda. Basketbol oynuyor, basket yapamıyor. Ne demek istediğimi anlatabildim mi Rıfkı abi bilmiyorum. Böyle kaotik bir durum var. O zaman kurumsallaşmada sporcu eğer bahçede yetişmiyor bu. Bir yetişme, bir proses var, süreci var. Alttan yetişiyorsa ben bir sana, insan evladı olarak tabii. Doğup, büyüyüp siz bir yere emanet ediyorsanız emanetçiniz o spor kulüp kim? Yapılanmasının kim ve organizasyonun da doğru olması gerekmiyor mu?
%100 katılıyorum. Buyur abi. Bunun için de ben sana kurumsal yönetimin faydalarını söyleyeceğim. Neden kurumsal? Deminden beri konuşuyoruz ya kurumsal. İtibar ve güven gelir kurumsal olursa. Yatırımcılar ve paydaşlar nezdinde şirkete olan güven artar.
Ha, okulların içine girerse bu kurumsallaşma da mı sağlanır diyorsunuz?
Tabii canım. Hmm. Okulların korkunç devasa bütçeleri var. Şirketleri var okullarda. Okullar tek okul değil ki artık. İki, sermayeye erişim olur kurumsal olursan. Şeffaf yapı, uygun maliyetli finansman, kaynaklara erişimin kolaylaşır. Üç, risk yönetimi. En güzeli de bu. Ne bu biliyor musun Necmettin? Potansiyel riskleri daha erken fark edersin. Ve onların yönetilmesini sağlarsın. Daha erken fark edip yönetilmelerini sağlarsın. Ve
öngörülebilirlik yani.
Bravo. Hmm. Performansı daha etkin karar alma mekanizmalarıyla verimliliği artar. Bak performansın artar. Kurumsal olursan çünkü sana bilgi gelir. Yani bilgi akışı gelir sana sürekli. Peki Türkiye'de kurumsal yönetimin ilkelerine bakalım. İşte ona da BBD SPK'nın düzenlendiğini, SPK tarafından düzenlendiğini söylüyor. Ama bizim ülkemizde önce bir kulüpler, ben sana söylüyorum bak, Süper Lig ve Birinci Lig şirket üzerinden devam edecek. Diğerleri de okullarda başlayacak. Profesyonel olduğu zaman şirketleşecek. Kurumsala dönecek. Şimdi okullarda normal amatör zihniyet evet. Devam edecek.
Bir defa şimdi, bu yapının yapının tamamen kaldırılması sıfır. Lazım.
Ben bir şey daha iddialıyım. Lejyonerler hariç. Peki. A milli takımın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Türkiye'de oynayan oyuncularının okul, ben üniversite mezunu işlerinde 10 tane olduğunu inanmıyorum.
Türkiye'de mi?
Türkiye'de Futbol Federasyonu tabii canım, tabii. Şu anda bak ne kadar oyuncu varsa profesyonel amatör. Amatör demeyeyim de profesyonelleri diyelim. Çünkü top oynamaktan adam okula gitme aklına bile gelmiyor. Neden? Okullu olmadığı için. Bu kadar basit.
Ya tam tersi okula giden de
peki,
spora gidemiyor.
Peki okula giderse ne olur, gitmezse ne olur? Okula giderse akıl ve zihin ötesine gider.
Tabii.
Ötesine gider.
Tabii.
Öbür türlü kalple kalır.
Tabii.
Yetenekle kalır.
Tabii.
Yeteneğini bile geliştirmekte ancak değerli hocalarla yakalayabilir. Arsene Wenger'in söylediği gibi 0-7 yetenek. 7 ile 14 artık stratejiyi de anlayabilecek kondisyon.
Tabii.
14'ten sonrası da tamamen teknik.
Tabii. Ya 14 yaşına kadar aldın alamadın.
Ve verilen taktiği uygulama. Verilen taktiği uygulama. Yani artık saha karelere bölünmüş minik. Ve bunlar üçlüler, ikiller, dörtlüler, beşler şekilde uygulanabiliyor. Antrenmanlar öyle geliyor. Dolayısıyla konudan konuya geçiyoruz ama sonuç şu. Eğer 0-7
ama şu anlamda
7-14 14-21'i ancak kurumsallık ve okulla getirirsin.
Evet.
Ancak okul ve kurumsallıkla getirebilirsin. Bunu getiremeyenler işte milleti toplar. Halı sahalarda kalp büyümesine vesile olan, hastalıklar yakalanmasına vesile olan şekilde idman yaptırırlar. Ne yediği belirsizler. 3 kuruş para için. Ve bunu da büyük kulüplerin adını kullanarak yaparlar.
Dolayısıyla Norveç, Almanya, Hollanda, Portekiz bu kurumsal hafızayı sürekli diri tutarak, yapılamayı diri tutarak sürekli sporcu ihraç eder.
Sen de izlersin. Sen 90 milyonluk Türkiye olarak bir takımla Şampiyonlar Ligi'ne girersen 5 milyonluk Norveç'te o da Şampiyonlar Ligi'nde bir takımla gelir. Anlatabiliyor muyum? Halbuki senin baz aldığımızda en az 6 takımla orada olman lazım. Şu anda Avrupa'da en Rusya hariç, ki Rusya zaten liglerde yok. Avrupa'da şu anda en nüfusu çok olan ülke sensin. Ama sporda da yok olan ülke, futbolda da sensin.
Rıfkı abi, program yani başladığımızdan beri anlattıklarından hep şunu çıkarıyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bir, insan lider tipi, insan tipi, lider tipi. Bu insanın, liderin zihin yapısı. Zihin ve
ahlakı, zihinsel ahlakı.
Zihinsel ahlakı, çok güzel. Şahsiyeti.
Karakteri
iki,
yani.
İki, bununla birlikte hep kurumsallaşma.
Abi, bunları yapamadığımız sürece biz dar bir havuzda debelenir dururuz.
Tesadüflere kalırız.
Yani başarı Allah-u Alem. Allah-u Alem. Allah nasip ederse olur. Etmez.
Ya başarıyı şu anlamda daha önceki programlarımızda da konuştuk. İlla skor alma anlamda değil başarı.
Hayır.
Yani her yıl Türk toplumu dünyaya örnek olacak, her anlamda örnek
değişerek,
olacak.
Değişerek, yenileyerek.
Sporcular çıkarması.
Tabii. Bugün
yarışması.
Türkiye'de 20 sene, 25 sene önce 3-4-3'ü Türkiye oynarken Avrupa oynamıyordu. Yani 3-4-3'ü çıkan hocalarımız
yarışması,
var.
Yarışması, şampiyon olursun olmasın ayrı bir konu.
O
yarışması.
Ayrı. O öbürlerinin de kaliteleriyle alakalı.
Sen daha yarışamıyorsun yani.
Daha sen yarışmada yoksun ki.
Evet, güzel.
Varmış gibi davranıyorsun. Peki milyar dolarlar var. Şimdi Türkiye'de kulüplerimiz 300-400 milyon euro bandını aşanlar var. 5-10 milyon, bugün amatör kümede bile artık 100 milyon, 150 milyonlar konuşuluyor. Totalde 200 milyonlar konuşuluyor. Peki yöneten kim bunları? Bakkal defteri.
Ya 40 milyon euroluk AZ Alkmaar, Salzburg, Bodo Glimt, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynuyor, final oynuyor. Şampiyonlar,
bu da kurumsal.
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynuyor, çeyrek final oynuyor. Ama sen 100, 200, 300, 400 milyon euroluklarla
oynayamıyorsun.
Kimse de sormuyor siz ne yapıyorsunuz diye.
Bravo, işte bütün olay bu. Kurumsal olursan herkes sorar. Şimdi senin orada başarısızlığın, işte bak kurumsal olmanın özellikleri ne dedik? Hesap verilebilir. Hesap. Kurumsal hesap verir. Onun için kurumsal olmak istemiyorlar. Onun için yasalara, yani kurumsallaşma da zorlanmıyor. Çünkü adam bulamayacaklar. Çünkü oğlu hesabı verecek adam sayısı da az.
Şimdi anlattığınız yapıda da ahlaklı zihne sahip, ahlaklı zihne sahip insanı değil, ahlaksız zihne sahip insan oraya koyarsan ancak bunu yürütebilir.
Öyle diyorlar
ahlaklı,
zaten.
Ahlaklı zihne sahip insan orada bunalım geçirir abi, ölür.
O, hayır, zaten onu yok ederler, 10 saniye sürer.
Yok, ölür adam psikolojik, ben anlattığım yapıda.
Hastanelik olur. Şimdi mesela geçen hafta bir takım...
Bana ismini vermeyin, bir teknik direktörümüz, abimiz. Profesyonel Süper Lig'de şu anda hoca, yani takımcı dedi. Necmettin, profesyonel sporun altı pislik oldu dedi. Sağ pislik, solu pislik, üstü pislik dedi. Bunalıyorum dedi artık dedi yani. Ya i̇şte başa, bugün, başa dönsem dedi bu işi yapar mıydım bilmiyorum
işte
dedi.
İşte Mesut
yani.
Özil bugün Türkiye'de yaşıyor.
Evet, o da diyor.
Şimdi Mesut Özil gibi bir değer, yaralanamıyoruz. Türk milli takımı, Türk futbolu. Şimdi Mesut Özil bir büyük kulübün içinde olsa ama karakteri müsaade etmediği için yapamıyor
Mesut
çocuk.
Mesut Özil şunu...
Olsa belki de Türkiye'ye çok büyük katkıları olacak.
Duyduğuma göre bir yerden duymuştum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Türkiye'deki profesyonel yöneticileri yüzünden futboldan soğudum.
İşte buyur onu işte. Biz
sevdiğim
şu anda,
futboldan soğudum
biz şu
diyor.
Anda Mesut'un tercümanı olduk. Onları konuşuyoruz yani burada. Çünkü Türkiye maalesef bunu aşamadı. Aşamadı. Hala dünyada tek bizim ülkede belediye spor var ya. Hala resmi idare takımları var. Biz nasıl futbolda başarılı olabiliriz ki?
Sadece futbol değil tabii
başka
konu.
Başka olan branşlarda da olan. Evet. Hani diğer branşlar biraz su kaldırır. Çünkü talep yok onda.
Rıfkı abi
yanlış. Ama futbolda bugün Galatasaray'ın 20 milyon Fenerbahçe'nin.
Mesela bireysel sporlarda öne çıkıyoruz, başarılı oluyoruz. İşte güreştir, okçuluktur. Okçuluk gerçi takım sporu ama baktığımızda oraların amatör ruhla yönetildiğini görüyoruz.
Neden? Amatör ruhla yönetiliyor. Bir, ikincisi de devlet...
Para olmadığı için.
Hayır, devlet en sonunda finaline büyük para veriyor olimpiyat şampiyonuna veya dünya şampiyonuna. Çeyrek altın veriyordu benim bildiğim. Şimdi oradaki genç, o yeteneği varsa diyor ki bari diyor parayı oradan kazanayım
odaklanıyor
diyor.
Odaklanıyor o işe.
Odaklanıyor. Ama zaten burada para kazanıyor ya. Fazla zorlamaya gerek var mı?
Güzel. O zaman ödül,
Allah razı,
o zaman ödül ceza mekanizmasını da konuşmamız gerekiyor.
Günü gelecek onu da konuşacağız. Ama
biraz girelim programımıza, bir 3-5 dakika daha vaktimiz var.
Ben şunu istiyorum. Türkiye acilen bir profesyonel futbolda şirketleşmeli. Tamamı hesap verilebilir, şeffaf noktaya gelmeli. Hepsi borsada da olmalı. Ve mutlaka ama mutlaka onun dışında kalanlar tamamen üniversitelerin içinde olmalı. Yani kesinlikle.
Orta öğrenim ve üniversitenin.
Onlar portföylerinde olmalı.
Anladım. Ve aslında şöyle özetleyelim.
Bu tabana da yayılır.
Evet. Adil, ahlaklı,
şeffaf,
hesap verilebilir yapı,
sorumlu
yapı kurduğunuz zaman rekabet öyle bir noktaya geliyor ki doğru olan, düzgün olan, sportif anlamda, insani anlamda, bilimsel anlamda doğru yapan başarılı olacak ve bu başarı da tırnak içerisinde kayırmacı başarılı olmadığı için.
Tabii. Kurumsal karar veriyor.
Doğru. Bir Abdülkerim hocamıza, sizin de takım arkadaşınız Abdülkerim'e selam olsun. Bir programda dedi ki, bir maç izliyor. Fenerbahçe-Trabzon maçı. Dedi ki, burada dedi hakem dedi Fenerbahçe lehine karar vermiş dedi. Fenerbahçe lehine karar vermiş ve maçı manipüle etmiş, etkilemiş dedi. Göremiyoruz dedi. Hakem etki etmese dedi maç ne olacak diye dedi. Çok dikkatimi çekmişti. Göremiyoruz dedi. Türk sporu nereye gidecek? Yani şimdi kurumsallaşmada hakem de önemli. En alttan en üste kadar takım oyunlarında da, bireysel sporlarda da bir hakem olgusu var. Şimdi, programı tabii, kapatmadan tabii. Hakem için ne diyeceksiniz abi? Çünkü abi, hakemlik konusu müstakil bir konuşma konusu ama.
Hakemlik kesinlikle okul olmalı.
Vaktimiz olursa yani.
Hakemlik okulu olmalı bir.
Bir programı hakemlere konuşmak
tabii,
istiyorum
hakemlik
ben.
Hakemlik okul olmalı.
Futbol için konuşmuyorum tabii. Genel olarak.
Hakemliğin okulu olmalı.
Sözünü keseceğim. Basketboldan judoya, güreşten voleybola konuştuğum, gerçekten kaliteli insanlarla konuştuğumda, spor yapmış antrenörler hepsinin Türkiye'de eleştirdiği konu ne biliyor musun abi? Sizin dediğiniz gibi bir kurumsallaşma, sorumluluğun belli olmaması, iki hakem. Hepsi hakemden şikayet ediyor.
Peki hakemler kimler oluyor?
2-3 dakikamız var.
Hakemler kimler oluyor?
Abi sözü size
bir
bırakıyorum.
Baktık mı hakemler kim? Hakemler gerçekten istekli de insanlar oluyor. Yani bir işte yönetmek, hakemlikte kibir vardır. Genelde hakemliği kibirli insanlar hakemlik yapar. Bak önemli bir şey söylüyorum. Ben karar verdim, ben yönettim. Hakemlik nedir? Yönetmektir değil mi? Yönetir.
Maçı hakem, yönetir. Hakim ve hekim aynı kökten geliyor.
Genelde hakemler
hükmetmek, evet.
Hükmetmek, kibir. Hakemler hükmeder. Ben Fener Galatasaray'a bak, milyon dolarlıklar. Ben çünkü bunları çok duydum. Ben yönettim. Bu zihniyetle olursan hakem, işte böyle olur. Herkes senden şikayet eder. Hayır, hakemler de kurumsallaşacak. Okul olacak. Ve okullarda çeşitli imtihanlar
yani
olacak.
Yani herkes hakem olamamalı.
Hayır. Ve kesinlikle hangi branşta hakem olacaksa o branşta da spor yapmalı.
Şöyle örnek vereyim.
O branşın sporcusu olmalı.
Bugün Finlandiya'nın eğitimde başarısı konuşuluyor değil mi Singapur'da?
Öyle diyor.
İnceledim. Abi herkese öğretmen yapmıyorlar. Olamıyorsun yani.
Olamazsın.
Yapmıyorlar yani.
Ya bir kriter olmalı
evet,
abi.
Sen olamazsın diyor adam. Karaktere müsait değil
ben
diyor.
Ben sana geleceğimi teslim ediyorum.
Evet.
Bak Arsene Wenger diyor ki çok yetenekli olabilir. Ondan sonra diyor karakter sınavını alıyorum diyor. En önemli maçımda beni satabilir, yok edebilir, ima edebilir, geleceğimi karartabilir diyor. Karakteri çok
ya
önemli
somut
diyor.
Somut kıstaslar konulmalı
evet,
diyorsunuz.
Somut kıstaslar koyuyor.
O ayrı bir tartışma konusu. Onların
ama bugün
ne olacak?
Hakemler bir defa okul olursa ve o okulun içinde de kendi hakemlik branşının sporcusu olacak. Yani sporcu olmayan hakem olamayacak. Bir defa sporcu karakteri, zihniyeti yoksa asla hakem olmayacak.
Şunu mu diyorsunuz? Mesela basketbol oynamamış bir adam asla basket hakem olmayacak. Olmamalı mı?
Olmayacak kardeşim. Ve o okuldan gelecek. Ve bütün branşlarda da düdük çalacak.
Ve o okulda da çok ciddi psikolojik,
tabii,
kişilik, şahsiyet ve bilimsel ve evet, mesleki formasyonun adam sınavlarından geçecek.
Adam
yüreği, doğru mu anladım?
Aynen. Adam korkak. Bir derbi maçı veriyorsun. Adam kendi evindeki takımı düdük çalıyor. Biz de hakemleri üçe ayırırız. Bir, korkak hakem. Kendi evindeki maçlarda o takım hepsi kazanır.
Ama demin kibirli dediniz.
Kibir de var.
Ha, kibirli olup korkak olan
korkak
da var.
Korkak da var. Artı iki cesur hakem. Deplasman takımlarına yarar bu. Bana ne der ya? Ben yönetiyorum.
Evet.
Üçüncüsü de ne idüğü belirsiz. Her şey var. Ne maçına göre maç yönetiyor.
Kişilik yönetim. Bak çok ilginç. Kişilik ortaya çıktı
abi,
şimdi.
Kişiliksiz adam hakem yapmam.
Öyle demeyelim de kişiliğinde...
Hayır, neden ama? Zayıf karakterlidir.
Yok, şöyle diyelim. Karar verme yeteneği gelişmemiş kişilikte olan birinin hakem vermesi...
Necmettin. Hmm. Karar verme yeteneği de çok iyi olabilir. Ama adamın karakteri bozuksa, bahis oynuyorsa, şikeye karışıyorsa...
Güzel.
Her dalda dans ediyorsa...
Çok güzel.
Fırıldağı varsa sokmam.
Çok güzel.
İşte bunları da okul hayatında testten geçiririm, onu bilirim artık. Mustafa Deniz'in bana çok güzel bir lafı vardı. Benim takımım sahaya çıkan 11, yediğinden, içtiğinden, yaptığına kadar bilirim Rıfkı derdi. Çizgisini bilirim. Çizgisini.
Tuvaletini bile bilirim. Yani.
Çizgisini bilirim. Çok önemli bu.
Anadolu'da öyle.
Yani güvendiğim adamı oynatırım.
Hani Anadolu'da bir tabir var, ciğerini bilirim.
Ciğerini bilirim. Ben de sahaya çıkan hakemimin ciğerini bileceğim. Ha, güzel bir yere daha geldik. Bu hakeminleri seçenler kim?
Evet.
Bu da ayrı bir konu. Neden? Çünkü okulda değil bunlar.
Evet.
Bir kilo, oğlum maça gönderiyorum seni. Oğlum bana oranın tulum peyniri çok güzel, bana bir kilo al. Sucuğu çok güzel, öyle insanlar gelmeyecek.
Çok güzel.
İşte Allah'tan korkan, kuldan utanan insanlar yönetici olursa, o hakemler de adam gibi hakem olur. Sen düdüğü çal, ben seni kurtarırım demeyecek. Sen düdüğü çal. Hakemler verdiği kararlarla tartışılmaz. Şimdi, vermediği, veremediği kararlarla tartışılır.
Kur'an diyor ki işlerinizi diyor istişareyle yapın
abi.
Müslümanlar. Peki bir dakika, istişareyi yapacak kişi kim? Resulullah devreye giriyor. Diyor ki istişare yapacak kişi içinizdeki ehli hayra
atlanan. Kurban olurum yaradana. Daha.
Ölçüyü koyuyor.
Ya benim söyleyeceklerimin finalini söyle. Bak Necmettin.
İstersen programı bitirelim abi.
Bitirelim.
Vaktimiz doldu.
Çok güzel bir şey söylüyorum. Kur'an'ın nuru aklın görmesine yardım eder. Evren bir kitaptır. Kalbin pası silinirse sen de evreni okursun. Bizim bütün sporculara, sporu yönetenlere tavsiyem de budur. Akıl ve kalp.
Evet.
Bütün film, bütün pozitif negatifizm burada. İyi insan mı, kötü insan mı olacaksın? Evreni okuyabileceğim mi, okuyamayacağım mı? Kalbindeki pası silmenin yolu da buradan geçiyor. Karar senin. Eğer o kalp paslıysa, yönetici de olsan, sporcu da olsan, futbolcu da olsan asla başarılı olamazsın. Asla. Oldum sanırsın. Nokta.
Evet. Resul-i Kibriya Efendimizin buyurduğu gibi ehli hal ve akt olan ve ehli hal ve akt insanları yetiştirecek, ehli hal ve akt insanların yetişip bu kurumları denetlediği, sınav yaptığı bir spor dünyasının olması temennisiyle
amin.
Bugünkü programı bitiriyorum.
Amin. Amin.
Sözünde duran, akıllı, mantıklı, karakteri, kişiliği, seciyesiyle toplumda örnek olmuş insanların çoğalacağı ehli hal ve akt.
Amin.
Değerli dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Sporda kurumsallaşmayı konuştuk. Türkiye gerçeklerini, dünya gerçeklerini. Aslında insanı konuşuyoruz. Burada spor deyince dostlarımız şey diyor, biz maç yorumu yapacağınızı düşünüyoruz, düşünmüştük diyorlar. İzlediğimizde farklı şeyler konuştuğunuzu gördük. Biz insanı, hareketi aslında devingen olan, hiç bitmeyen o insanın hareket olgusunu spor üzerinden konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü bugün spor gerçekten profesyonel ve amatör olarak hayatımızın her yönüyle içine girmiş durumda. Hekimlerimiz, doktorlarımız, eğitimcilerimiz de hareket edin diyor. Profesyonel sporla profesyonel olmayan sporu detaylarıyla konuşmaya çalışıyoruz. Umarız faydalı oluyoruzdur. Rabbim faydasını önce kendi bilincimizde, nefsimizde, sonra da bütün toplumda ve insanlığa hasıl eylesin diyerek bugünkü programı da kapatıyoruz. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle esen kalın. Allah'a emanet olun efendim.